Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minel mutezahhirin. Pek muhterem dostlarımız, bugünkü tefsir meclisi dersimizde Nisa suresinin 122. ayetinden itibaren inşallah 127. ayete kadar devam etmiş olacağız. Rabbimiz izin verirse. Estağfirullah. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيَ الْاَنْهَارِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا وَعَدَ اللّٰهِ حَقَّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا. İman edip salih amel işleyenleri biz altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacağız ki onlar orada ebediyen kalacaklar. Allah'ın vaadi haktır. Allah verdiği sözde hakkı ve hakikati söyler, yerine getirir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir diyor Rabbimiz. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلَ. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Yüce Rabbimiz, insanın ebedi alemde kurtuluşu için iki ana şart ortaya koyuyor. Bir, iman. İkincisi, salih amel işlemek. İman olmadan amellerin salih olması düşünülemez. Yani bir amelin salih amel olabilmesi için öncelikle o amelin Allah'ın razı olacağı ameller cinsinden olması lazım. Kur'an ve sünnet tarafından onaylanan ameller olması lazım. Bir de o amelin iç niyetinin Allah rızası olması gerekiyor. Allah rızası için yapılmayan ameller ne kadar güzel görünürlerse görünsünler, belki zahiren dış görünüş itibariyle faydalı, güzel şeylerdir. Ancak Allah katında salih amel olarak kabul edilmez. Aynı şekilde niyet ne kadar düzgün olursa olsun, insanın iç niyeti, samimiyeti ne kadar güzel olursa olsun, eğer yaptığı işler, davranışlar, ameller Kur'an ve sünnet tarafından onaylanan ameller değilse, meşru görülen ameller değilse, o amelde salih amel olmaz. Dolayısıyla bir amelin salih olması hem niyetin Allah rızası için olması hem de yapılan amelin Kur'an ve sünnette bir şekilde çerçevesi çizilen sınırlara, hudutlara uygun olması gerekmektedir. Salih amel demek içinde bozukluk bulunmayan adeta, sulhu selamete vesile olan, maslahatı gözeten, yani fayda temin eden, diğer insanların zarar görmediği, belki fayda gördüğü hatta amellerdir. Bir takım ıslah faaliyetleridir. İfsat değil, yani bozgunculuk değil, fitne değil, fesat değil. Tam tersine barış, huzur, saadet ve güzellik ortaya çıkaran amellerdir. Salih ameller. Bunlar ibadet türünden salih ameller vardır. Ahlak ve davranış olarak salih amellerimiz vardır. Muamele türünden, ilişkiler türünden salih ameller vardır. Cenab-ı Hak burada salih amelleri saymıyor. Sadece salih ameller diyerek genel bir cümle kuruyor ki esasen salih amellere sınır çizilemeyeceğinin de bir işareti sayılabilir. Çünkü burada çoğul olarak salih ameller diye çoğul ifade kullanılıyor. Bunun zamana göre, mekana göre, şahsa göre salih ameller farklı farklı olabilir. kimi zaman salih amel olan bir şey bir başka mekanda ya da bir başka zamanda salih amel olmayabilir. Mutlaka her zaman genel geçer, kıyamete kadar şu amel türü hep salih ameldir diyeceğimiz ameller de elbette vardır. Fakat her bir amel için, her bir davranış için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Birine göre salih amel olan diğerine olmayabilir. Bu bakımdan Yüce Rabbimiz genel bir çerçevede iman edip salih amel işleyenler diye bir ifadede bulunuyor. Ve böylelerinin iman ve salih amel bütünlüğü içerisinde bir hayat sürenlerin cennetlere dahil edileceği, cennetlere sokulacağı müjdesini veriyor Cenab-ı Hak. Cennet, Cenab-ı Hakk'ın cemal tecellisiyle en üstün nimetlerin ve bütün güzelliklerin kendisinde cem olduğu, inşallah Yüce Rabbimiz kıyamet gününde müminleri şereflendireceği bir mükafat yeri cennetler. Biz diyor iman edip salih amel işleyenleri buraya dahil edeceğiz. Çok yakında yapacağız bunu. Ve o cennetler ki onların altlarından ırmaklar akar. Bahçelerinden, ağaçların altından, belki köşklerin altından ırmaklar akan cennetler. Ve orada geçici bir şey değil bu nimet diyor Cenab-ı Hak. Halidine fiha ebede. Orada ebediyen kalacakları bir cennetler vereceğiz biz onlara. Dünyevi nimetler bir şekilde doygunluk hasıl edebilir. Dünyevi nimetler kısa sürelidir. Şu fani hayatta elde ettiğimiz nimetlerin ya da bize lütfedilen nimetlerin birçoğu tükenir, biter, söner, donuklaşır, sönükleşir zaman içerisinde. Ve insan o nimetler için bir zaman zevk alırken bir diğer zaman artık ondan zevk almaz hale gelebilir. Ancak cennet nimetleri için durum böyle değil. Hatta Yüce Rabbimiz Kur'an'da vaat ettiği bu cennetlerin çeşit çeşit nimetlerinden bahseder. Ancak öyle hadisler, öyle ayetler vardır ki hiçbir gözün görmediği nimetlerin, hiçbir kulağın işitmediği nimetlerin, hiçbir beşerin aklına gelmeyen, hatırına dahi gelmeyen nimetlerin orada lütfedileceği bildirilir. Öyleyse aslında cennetler bitmek, tükenmek bilmeyen, nihayetsiz nimetlerin bir şekilde kullara ikram edildiği o hususi ikram bahçeleridir. Cenab-ı Hak cümlemize cennet ve nimetlerinden ihsanda bulunduğu salih kulların arasında inşallah o sofrada, o maneviyat sofrasında, o ebedi nimetler sofrasında bulunan kullarından olmayı nasip eder. Ve Yüce Rabbimiz bunun sadece kuru bir vaat, boş bir vaat, insanlara laf olsun diye, onlara teşvik olsun diye, motivasyon kaynağı olsun diye söylenen boş cümleler olmadığını beyan ediyor. Vaadallahi hakka buyuruyor. Allah'ın vaadi haktır, hakikattir. Allah bir konuda vaat verdiyse onun hakkında herhangi bir şüphe insan içinde barınamaz, barınmamalıdır. Zaman zaman insan nefsi ve şeytan bu tür fısıltılarda bulunabilir. Der ki herhalde Yüce Rabbimiz kullarını teşvik için bu nevi vaatlerde ve müjdelerde bulunuyor. Hakikatini bilmiyoruz diyerek adeta o ahiret hakkında, Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu haberler hakkında insanın gönlüne şüphe sokmak ister. İnsanın bazen kendi içi üretir böyle vesveseleri. Yani biz buna nefsin vesveseleri diyoruz. Bazen de insan ve cin şeytanları vasıtasıyla bu tür vesveseler üretilir. İşte din insanları uyutma adına, avutma adına bir takım vaatlerle, insanları hayallerle oyalayan bir sistemdir diye böyle bakış açıları ya da bu nevi görüşler ortaya atarlar. Rabbimiz o nevi düşüncelerin tamamını silip süpürecek bir cümle sarf ediyor burada. Vaadallahi hakka. Allah böyle vaat ediyorsa bu hakikattir. Arkasından ve men astaku minallahi qila, söz olarak Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir diye de soruyor. Allah kullarına yalan söylemiyor. Allah kullarını aldatmıyor. Allah kullarına sırf boş bir teşvik olsun için bunları söylemiyor. Bunlar gerçekleşecek olan vaatlerdir ve en büyük hakikatlerdir. Öyleyse müminler olarak, inananlar olarak Rablerinin bu vaatlerine karşı hiçbir zaman gönüllerinde şüphe barındırmamaları gerektiğine adeta işaret ediyor Rabbimiz, dikkat çekmiş oluyor. Yani bunların her birine ayrı ayrı iman etmek gerekiyor. İman demek tam güven duymak demektir. Allah'a güveneceksiniz, Allah'tan gelene güveneceksiniz, Resul'e güveneceksiniz ki gönlünüz tam mutmain olsun ve siz de tam mümin olasınız. Yoksa içeride şüpheler varsa, soru işaretleri varsa iman içinize tam bir güven olarak kök salamayacak demek, salmıyor demektir. Bu da insanın kendini sürekli hesaba çekeceği alanlardan bir tanesi. Allah buyuruyorsa o söz doğrudur, o söz gerçektir, onun aksi düşünülemez diyerek inanmamız gerekiyor. Leyse bi emaniyyukum ve la emaniyyi ehlil kitab. Ne sizin temennileriniz, boş hayalleriniz, ne de kitap ehlinin boş hayalleri. Bunların ikisi de doğru değil. Yani bir takım ümniyeler, ümniye biraz gerçekleşme ihtimali pek olmasa da insanın kendi kendini kandıracağı bir takım temenniler, bir takım efendim içindeki hayalleri diyebiliriz. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki gerçek hakikat ne sizin temennilerinizdir ne de ehli kitabın temennileridir. Yani boş hayalleridir. Ne demek isteniyor burada? Bir sonraki ayetin bölümünü okuduktan sonra daha iyi anlayacağız. Men ya'mel su'en yücze bih. Kim diyor bir kötülük işlerse mutlaka onun karşılığını görecektir. Cezasını çekecektir. Ve la yecid lehu min dunillahi veliyyen ve la nasira. Ve böyle kimseler Allah karşısında Allah'tan başka kendilerine ne bir dost ne de bir yardımcı asla bulamayacaklardır. Efendim, şöyle inançlar oluşuyor bazen. Din salikleri arasında, dindarlar arasında, her dinin mensupları arasında bu nevi görüşler ortaya çıkabiliyor. Çünkü herkes kendi içinde bulunduğu fikri sistemi, inanç sistemini en doğru biliyor. Bir şekilde de inançlar farklı bir şekilde oluşmuş olabiliyor. Mesela ehli kitapta şöyle inançların olduğunu Rabbimiz bize haber veriyor. Onlar diyorlar ki yahu biz cehenneme girmeyiz. Cehenneme girsek bile 3-5 gün kalır çıkarız. Çünkü biz farklıyız diyorlar. Hristiyanlar böyle söylüyor. Yahudiler böyle söylüyor. Bu tarz iddialar oluşuyor. Hatta diyorlar ki Müslümanlara bizim peygamberimiz sizden daha kıdemlidir. Sizin peygamberinizden daha kıdemlidir. Bizim kitabımız sizin kitabınızdan daha kıdemlidir. Dolayısıyla esas olan bizleriz. Biz daha asıl ve temele sahibiz. Ve biz cehennemde yanmayacağız. Yaptığımız kötülükler affedilecek diyerek kendilerini temize çıkarıp kendilerini aldatıyorlar. Belki benzer tarzda efendim müminlerde de bu tarz duygular oluşabilir. Onun için Cenab-ı Hak leyse bi emani yüküm yok. Sizin temennileriniz, hayallerinizle de bu şekilde bu iş devam etmez, böyle cereyan etmez, böyle tahakkuk etmez, gerçekleşmez. Ehli kitabın temennileriyle de mesela müminler de şöyle düşünebilirler. Ya en son peygamber bizim peygamberimiz. En faziletli, en üstün peygamber bizim peygamberimiz. Efendim en üstün kitap bize indirilmiştir. Diğer kitapların üzerinde hakemlik rolünü üstlenecek kitap bize indirilmiştir. Öyleyse Allah'ın en seçkin kulları biziz. Dolayısıyla biz cehenneme girmeyeceğiz. Bizim amellerimiz, kötülüklerimiz hepsi bağışlanacak diyerek adeta öbür alemde efendim kendilerini bir şekilde garantide görmek gibi bir duygunun içine müminler de kapılabilirler. Ümmeti Muhammed de kapılabilir. Yüce Rabbimiz bütün bu çeşit bakış açılarının yanlış olduğunu ve doğru olmadığını beyan sadedinde bu ayeti efendim inzal buyuruyor. Leyse bi emaniyyukum ve la emaniyyi ehlil kitab. ne sizin temennilerinizle olur bu iş, ne de ehli kitabın temennileriyle olur. Böyle değil. Hakikat bu değil. Hakikat şu: men ya'mel su'en yüczeb. Kim şer işlerse, kötülük işlerse onun karşılığını görecektir. Onun neticesini mutlaka görecektir. Cezasını çekecektir. Ve böyleleri hiçbir şeye güvenmesinler. İşte falan peygamberin ümmetiyiz. Falan kitabın muhataplarıyız. Dolayısıyla bize torpil geçirecek böyle bir şey düşünmesin. Dost ve yardımcı olarak yalnız Allah vardır. Allah dışında dost ve yardımcılara sığınılacak noktada değilsiniz. Yani şöyle söyleyelim. Evet, şefaat haktır muhterem kardeşlerim. Kur'an-ı Azimüşşan'da Allah'ın izniyle şefaatin olacağına işaret eden birçok ayetler, beyan eden ayetler ve bu konuyla ilgili hadisler vardır. Ancak şu da bir gerçektir ki bu şefaat ancak Allah'ın izin verdiği ölçüde izin verdiği kimseye yapılacaktır. İzin verdiği kimseler vasıtasıyla olacaktır. Bu da ne kadar olur, kim için olur, nasıl gerçekleşir, doğrusu bunu kul olarak bizim bilmemiz mümkün değil. Bu bakımdan Yüce Rabbimiz işte peygamberin şefaatine bile güvenerek, insanların güvenerek, dayanarak kendilerini rahatlatmalarını istemiyor adeta. İşte ben falan mürşidin evladıyım, ben falan velinin bendesiyim, işte Muhammed ümmetiyim aleyhissalatü vesselam. Öyleyse ben bir şekilde işimi garanti altına aldım gibi bir bakış açısı, böyle bir anlayış Kur'an'a uygun bir anlayış değil, tevhide uygun bir anlayış değil. Rabbimiz bu noktada insanın ne kendi amellerine güvenmesine razıdır, ne peygambere sadece güvenmesine razıdır, ne velilere, mürşitlere bir şekilde, bu şekilde güvenmelerine razıdır. Hayır, Yüce Rabbimiz kullarının yalnız kendisine güvenip dayanmasını istemektedir. Ve bu çerçevede de kendini garanti görerek değil, iman ve salih amel noktasında var gücüyle gayret göstermesi gerektiğine dikkat çekmektedir. Bu Kur'an'ın bu uyarılarını, mesajlarını gerçekten ciddiye almalı. Çünkü bunlar sapma noktaları buralardadır. Mesela Hristiyanlar nasıl sapıyorlar, sapmışlar. Demişler ki sen gönlünü İsa'ya bağla, yani onun sevgisi senin içinde olsun, gerisine karışma. O seni kurtarır. İstediğin kadar günah işle. İçki de içebilirsin, affedersin, fuhşa da düşebilirsin. Her türlü günahın olsa da endişelenme. Sen gönlüne İsa'yı yerleştir. Tabiri caizse öbür alemde kurtuluşu zaten garantiledin. Böyle bir bakış açısına doğru gidiyor. Bu işte sapıklık oluyor. Sapıklık böyle bir şey. Benzer tarzda müminler arasında da bir takım inançlar, bir takım duygular, bir takım düşünceler gelişebilir. Nitekim tarih boyunca gelişmiştir. Bu nevi anlayışlar da oluşmuştur. Peygambere sığınmalar oluşmuştur. Ki Cenab-ı Hak kendisinden gayriye sığınılmasını istememektedir. Kendisinden gayriye dayanılıp güvenilmesini istememektedir. Elbette bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve diğer peygamberlerin şefaat etmeyeceği, onların hiçbir fonksiyonu olmayacağı anlamına gelmez. Ya böyle bir güveni Rabbimiz dünyadayken kullarında istemiyor. Böyle bir güven istemiyor. Evet, öbür tarafta şefaat Rabbimiz izin verdiği kullar olacak. O kullarda şefaat edecek. Ama sana mı eder o kullar? Ne kadar eder? Hangi şefaat seni ne kadar kurtarır, onu bilemiyoruz. Bu bakımdan Cenab-ı Hak bazen öyle ayetler var ki neredeyse şefaat de mi yok acaba diye insanın içine soru işareti düşürecek ayetler var. Fakat biz ehl-i sünnet olarak şefaatin var olduğuna, şefaatin gerçek olacağına inanıyoruz. Bu önemli bir konu. Fakat şefaate güvenerek insanın günaha cesaretle dalması, günahlarının affı için, mağfireti için dünyada bir gayretin içinde soyunmaması Kur'an mantığıyla, Kur'an'ın verdiği inançla, şuurla bağdaşmayan bir husustur. Bunun altını çiziyoruz. Bu çok önemli. Evet, Yüce Rabbimiz bu diyor temennilerle, keşkelerle ya da siz öyle hayal ettiğiniz için böyle olmaz. Gerçek şu, Kim bir kötülük işlerse onun karşılığını, cezasını görecek. Görecek. Mutlaka görür. Dünyada görür, ahirette görür. Nitekim bu ayet nazil olunca efendim Ebu Bekir Efendimiz peygamberimizin yanında bulunuyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki Ebu Bekir'e dönüp, Ebu Bekir bana indirilen bu ayeti sana okutayım mı? Buyuruyor. Ebu Bekir Efendimiz, tabii ya Resulallah dedim. Bana bu ayeti okuttu diyor Resulullah. Sanki belimin kırılıp ayrıldığını hissettim. Ve öylece kasılıp peygamberimiz neyin var ne oldu diye sordu. Ben de anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Hangimiz günah işlemez ki? Şimdi biz işlediklerimiz yüzünden mutlaka cezalandırılacak mıyız diye üzüntümü ifade ettim. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu açıklamayı yaptı. Ey Ebu Bekir, sen ve diğer müminler hatalarınız sebebiyle dünyada bazı sıkıntı ve meşakkatlere uğratılarak cezalandırılırsınız. Öyle ki Allah'a günahsız olarak kavuşursunuz. Diğerlerine gelince onların yaptıkları biriktirilir ve cezaları kıyamet gününe bırakılır. Tirmizi'de rivayet ediliyor bu hadis. Yine bu ayetin tesiriyle sarsılan Müslümanlara Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu teselli edici nasihatte bulunmuştur. İtidali kaybetmeyin. Yani orta yolda devam edin. Doğruluktan ayrılmayın. Şunu bilin ki Müslümanın karşı karşıya kaldığı her bir musibette ayağının sürçmesi, parmağının kanaması gibi küçük sıkıntıları ve herhangi bir tarafına batan bir diken de dahil olmak üzere günahlarına bir kefaret vardır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani elbette yapılan kötülüğün cezası çekiliyor. Dünyada çekiliyor. Dünyada bir şekilde affettirilebilir. Efendim Cenab-ı Hak affeder, kuluna o cezayı verir. Onun tekrar tevbe etmesine vesile olur. Veya eğer dünyada verilmezse ahirette o ceza bir şekilde Cenab-ı Hak ya affeder ya o cezayı verebilir. يَغْفِرْ لِمَنْ يَشَى وَيُعَذِّبُ لِمَنْ يَشَى. Allah dilediğini bağışlar, dilediğini azap edebilir. Hüküm O'nundur. Dolayısıyla insan dünyadayken kendini hiçbir şekilde garanti altında görmemeli. Bir bu genel esası Rabbimiz bize hatırlatıyor ve devam ediyor bu aslında genel hatırlatma. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنْ فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Her kim de diyor Yüce Rabbimiz, erkek olsun kadın olsun, salih salih ameller işlerse, güzel güzel ameller işlerse, güzel güzel davranışlar ortaya koyarsa ve mümin olduğu halde tabii iman etmiş olarak Rabbine güvenerek, sevabını Allah'tan bekleyerek, böyle gönlü mutmain olmuş bir imanla, erkek olsun kadın olsun, her kim böyle güzel salih ameller işlerse فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ, işte böyleleri cennetlere, cennete gireceklerdir. Ve asla ve kat'a onlar zerre kadar efendim zulme uğramayacaklardır. Hiçbir zaman haksızlığa uğramayacaklardır. Nakir kelimesi bu hurma çekirdeğinin o böyle üstünde yarık gibi olan bölümüne deniyor ki çok az da olsa, yani hurma çekirdeğinin o çizgisi kadar da olsa, kıl kadar diye tercüme etmek mümkündür Türkçemize belki. Onlar cennete girecekler, kendilerine kıl kadar bile zulmedilmeyecek buyuruyor Yüce Rabbimiz. Dikkat edilirse burada erkek olsun kadın olsun ifadesi geliyor. Yani cinsiyete bakılmıyor. Salih amelleri erkekler de işleyebilir, kadınlar da işleyebilir. Nice nice hanımefendiler erkeklerin çok çok fevkinde, çok çok üstünde güzel amellere, salih amellere sahip olabilirler. Bunun tersi de mümkün. Nice nice efendim erkek müminler hanımlardan çok çok daha ileri faziletli amellere imza atmış olabilirler. Ama erkek olsun kadın olsun Allah katında bu anlamda amellerin değerlendirilme sonuçları itibariyle birinin erkek olması, birinin kadın olması herhangi bir artı ya da eksi bir tesire sahip değil. Bunlar mümin bir şekilde salih amel işleyecek olurlarsa bunlar cennete girecek ve zerre kadar da zulme uğramayacaklardır buyuruyor Yüce Rabbimiz. Genel, bakınız genel prensipler hatırlatılmaya devam ediyor. Bir sonraki ayette yine bir başka genel prensibi ortaya koyuyor. Bu amel ve davranışlara karşı tutumumuzu belirleme. Hadiselere nasıl yaklaşacağız? Allah katında kullar niye göre değerlendirilecek? Tam da bunların ölçüleri işte bunlar. Birincisi, kim bir kötülük işlerse karşılığını görecek diyor Cenab-ı Hak. Allah'tan başka dost ve yardımcı da kimse bulamayacak bu anlamda. Kim erkek olsun kadın olsun salih amel işlerse, mümin bir şekilde bunu yapıyorsa o cennete girecek, zerre kadar zulme uğramayacak. İşte bir kural daha geliyor. وَمَنْ اَحْسَنُ د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنْ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرَاه۪يمَ حَن۪يفًا وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاه۪يمَ خَل۪يلًا. Bütün varlığını, özünü Allah'a teslim etmiş ve bir de ihsan duygusu içerisinde Allah'ı görüyormuşçasına sürekli güzellikler inşa eden ve şirk koşmadan tam bir tevhid içinde, halis tevhid içinde, Allah'a hiçbir şey şirk koşmadan İbrahim Aleyhisselam'ın yoluna, dinine tabi olan kimseden daha güzel, din bakımından daha güzel kim olabilir? Dindarlık bakımından kim daha dindar olabilir? Kimin daha dini bundan daha güzel olabilir? Demek ki burada Yüce Rabbimizin ahsen diye ifade ettiği, en güzel diye ifade ettiği o dini yaşayış, dini hayat, dindarlık ölçeği olarak Rabbimiz şu üç hususun altını çiziyor adeta. Birincisi, bütün varlığıyla zatını, hakikatini, özünü Allah'a teslim edecek kul. İnna lillah diyebilecek. Allah'ım, her şeyimle sana aidim. Ya Rabbi. Ya Rabbi, senden gelen her şeye tam teslim oldum. Bir kere onların hakikat olduğuna iman ettim. Onların gereğini yapmak için de bütün varlığımla özümü sana teslim ettim. Bir, bu anlayış, teslimiyet. Dinin özü zaten bu. Allah katında din hakka teslimiyetten ibarettir. Bu zatını hakka teslim etmiş ve huve muhsin, bir taraftan da muhsin bir kişilik ortaya koymuş. Muhsin kişilik, ihsan sahibi demektir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tarifine göre sürekli Allah'ı her şeyde görüyormuşçasına bir kulluk yapabilmek ya da Yüce Rabbin sürekli kendisini görüp izlediğinin farkında ve şuurunda olarak, idrakinde olarak bir kulluk hayatı sürdürebilmektir. İhsan kelimesi aynı zamanda en güzeli yapma arayışıdır. En sağlam yapma arayışıdır. Güzellikler üretmedir adeta. Her şeyiyle sürekli güzellik üreten adam. Diliyle güzellik üretiyor, eliyle güzellik üretiyor. Bütün imkanlarıyla, fırsatlarıyla sürekli güzellikler sergiliyor. Böyle bir insan düşünün. Etrafına ışık saçar gibi güzellik saçıyor. Yüzünde güzellik var, gözünde güzellik var, elinde güzellik var, yaptıklarında güzellik var. Yani adeta Cenab-ı Hakk'ın bir sanat harikası gibi her tarafından güzellik dökülen insan. Güzellikler dökülen insan. Ve huve muhsin. Özü temiz, yüzü temiz adam. Özünde ve yüzünde hakka teslimiyet var. Bütün yapıp ettiklerinde güzellik var. Bir de itikadi olarak inanç bakımından içinde karışıklık yok. Tevhid var. Yalnız ilah olarak Allah'ı biliyor. Allah'ı tanıyor. Yalnız ona kulluk ediyor. Hiçbir şeyi asla ve kat'a ona ortak koşmuyor ki bu İbrahim Aleyhisselam'ın Kur'an'da en bariz vasfıdır. O tevhid ehli oluşu. Asla şirke yönelmeyişi, Allah'a ortak koşma noktalarında son derece titiz olması İbrahim Aleyhisselam'ın en bariz vasfıdır. Cenab-ı Hak bir de diyor böyle İbrahim gibi, İbrahim Aleyhisselam'ın ortaya koyduğu o dini anlayış çerçevesinde tevhidi bir duruş sergiliyorsa bir insan, bundan daha güzel dindarlık olmaz. Dindarlıkta üç ana kriter. Tevhid ehli olmak, sürekli güzellikler sergilemek ve Rabbin huzurunda iş yapar şekilde bir kulluk sergilemek, bütün varlığıyla özünü, her şeyini Rabbe teslim edebilecek bir ruh kıvamında olmak. Bu en güzel dindarlık şekli bu. Belki insanların ulaşması gereken dindarlık seviyesi bu. Ufku bu. Dindarlık ufku diyelim buna. Dindarlık ufku. وَاتَّقَذَ اللّٰهُ اِبْرَٰهِمَ خَل۪يلًا İşte İbrahim aleyhisselam böyle bir yol izlediği için Allah onu dost edinmiştir. Ey müminler, ey insanlar demek. Eğer Allah düşmanı değil, Allah dostu olmak istiyorsanız, Halilullah gibi siz de Hakk'ın dostu olmak istiyorsanız, siz de bu yolu izleyin diyor. İtikatta tevhidden ayrılmayın. Özünüzde tam bir teslimiyetle Rabbe yaklaşın ve bütün yapıp ettiklerinizde ihsan duygusu içerisinde güzellikler olsun. Yani böyle bir şey olursanız Allah'ın halili olma vasfına siz de istidadınız kadar, nasibiniz kadar erişmiş olursunuz. Allah dostu olursunuz. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ Göklerde ne varsa, yerde ne varsa hepsi Allah'a aittir. Her şey Allah'ındır. Yani mülkün sahibi O'dur. Bütün varlık hakikatte O'nun mülkündedir. Biz de O'nun mülküyüz bir yönüyle. Bize verilen mülk gibi takdim edilen malımız, canımız, evladı, iyalimiz, mülklerimiz, makamlarımız, her biri Allah adına, Allah'ın bize tevdi ettiği emanetlerdir. O emanetlerin farkında olmalı. Onların gerçek sahipleri biz değiliz. Evladımızın gerçek sahibi biz değiliz, Allah'tır. Malımızın, mülkümüzün gerçek sahibi biz değil, Allah'tır. Bize lütfedilen diğer imkanların gerçek sahibi biz değiliz, Allah'tır. Dolayısıyla mümin insan bu şuurda davranırsa, Allah'ın mülkünde, Allah'ın verdiklerinde, Allah'ın koyduğu ölçüler çerçevesinde tasarrufta bulunma hakkına sahiptir. Kendi nefsi adına, hevası adına, arzuları adına bir takım tasarruflarda bulunuyorsa, bu esasen emanete hiyanet ediyor demektir. Çocukları üzerinde, bu benim çocuğum diyerek istediğiniz şekilde tasarruf edemezsiniz. Allah'ın izin verdiği ölçüde, izin verdiği şekilde yaparsınız. Bu mal benim malımdır diyerek istediğiniz şekilde kullanamazsınız, israf edemezsiniz. Efendim, o mal üzerinde Allah'ın istediği şekilde tasarrufta bulunabilirsiniz. Çünkü siz emanetçisiniz. Ve kâne Allahu bi kulli şey'in muhîta. Allah her şeyi kuşatmıştır. Hiçbir şey onun kuşatmasının dışında değildir. Allah ilmiyle kuşatmıştır. Basir sıfatıyla kuşatmıştır. Rahman sıfatıyla kuşatmıştır. Rahim sıfatıyla kuşatmıştır. Malik sıfatıyla kuşatmıştır. Rezzak sıfatıyla kuşatmıştır. Daha bizim bilemediğimiz Cenab-ı Hakk'ın zatını, mahiyetini bilmiyoruz. Ama bu kuşatmanın belki artık ancak Rabbimizin bildiği birçok çeşitleri var. Hiçbir kul, hiçbir varlık, hiçbir zerre Allah'ın kuşatmasının dışında asla olamaz. Yani kimse kendi haline bırakılmış değildir. Hiçbir varlık başıboş bırakılmış değildir. Hiçbir varlık unutulmuş değildir. Dolayısıyla her bir varlık Cenab-ı Hak tarafından kuşatılmıştır. Madem ki kuşatılmıştır, eynel mefer. Kaçış nereye? Kaçış yok. Fefirru ilallah. Öyleyse hepiniz Allah'a kaçın diyor Cenab-ı Hak. Hepiniz Allah'a, yani hepiniz Allah'a sığının. Hepiniz Allah tarafına doğru yönelin. Nefsinizin hesabına, efendim, canınız öyle istediği için, İnsan ve cin şeytanlarının çağırdıkları yönlere doğru değil, Allah'ın gösterdiği hedefe doğru koşun demektir. 127. ayet, şimdi konu biraz değişmiş oluyor. Ve yesteftûneke finnisâ. Ey Nebi-i Ekrem, hanımlar hususunda, kadınlar hususunda, kadınlara ait meselelerle ilgili senden bir takım açıklamalar, bir takım fetvalar, bir takım beyanlar istiyorlar, talep ediyorlar. Onlar hakkında bir takım meselelerle ilgili sana sorular soruyorlar, senden cevap bekliyorlar. يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْت۪يكُمْ ف۪يهِنَّ De ki, onlar hakkında hükmü Allah vermiştir. Onlar hakkında sonuçları ne olacağını, hükümlerin ne olacağını Allah vermiştir. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ Bir de kitapta size okunan, kitapta size açıklanan hükümlerde ne olacağı zaten orada beyan edilmiştir. Bazı alimlerimiz, muhterem kardeşlerim, bu ayeti tercüme ederlerken ya da anlarlarken, tefsir ederlerken cümleyi buraya kadar uzatırlar. Yani hanımlar hakkında, kadınlar hakkındaki meselelerle ilgili Allah açıklamayı yapmış ve zaten size okunan kitapta da, size indirilen kitapta da onlar hakkında yeterli beyan, yeterli cevaplar verilmiştir. Cümleyi burada bitirirler. Bazı alimler ise cümleyi öncelikle قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ ف۪يهِنْ Yani de ki onlar hakkında Allah gerekli açıklamayı yapmış, hükümleri vermiştir. Burada bitirerek diğer tarafı farklı bir şekilde ayetin devamıyla ilişkilendirirler. Her ikisi de caizdir denilmiştir ki manada çok fazla bir değişiklik yoktur. Belki birinci verdiğimiz mana söz konusu olduğu zaman esasen hükmün kaynağının yalnız Allah olduğunu öğreniyoruz. Kitapta okunanlar da efendim Kur'an-ı Azimüşşan'da okunanlar da Rabbin zaten emirleridir. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin açıkladıkları, zaten Resulullah'ın açıkladıkları Allah'ın ayetlerinin beyanıdır, açıklamalarıdır. Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da beyan edilmeyen konularda açıklamaları var mıdır? El cevap açıklamaları vardır. Dolayısıyla o da Allah tarafından kendisine verilen öyle bir yetkiyle, öyle bir zaten peygambere verilen vazifeyle o sonuçlar dini hüküm olmaktadır. Bu bakımdan hükümler tamamı sadece Kur'an'da açıklanmıştır denemez. Çünkü birçok ayette biliyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yönelik olarak Resul size neyi verdiyse onu alın, neden yasakladıysa ondan kaçının diyerek peygambere umumi bir yetki vermektedir. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur buyurulmaktadır. Bu sebeple dinin şer-i şerifin efendim hükümlerini biz Kur'an'dan ve Resulullah'tan öğreniyoruz. Ne olduğunu. Bu bakımdan bugün bazılarının çıkıp sadece Kur'an bizi bağlar, peygamberin dediği bizi ilgilendirmez diyerek böyle bir küstahça duruş sergilemeleri asla bir müminin, Kur'an'ı bilen bir müminin, Kur'an'ın ayetlerinden haberdar olan bir müminin söyleyeceği bir söz değildir. Bu nefislerin ve şeytanların kandırmasıyla bir şekilde efendim kimilerinin maalesef böyle bir yanlış yola gitmelerinin sonucudur. İşte Yüce Rabbimiz burada bu ayetin devamı şu şekilde وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَاءَ اَلَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ اَنْ تَنْكِهُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَاَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَا بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهِ عَل۪يمًا Şimdi bu ayet esasen o toplumda, Kur'an'ın indiği toplumda şu tür uygulamalar oluyor. Birinin yetimleri kalıyor. Anne baba bir şekilde vefat etmiş ve o çocuğun üzerinde de büyük bir mal kalmış. Hanım kızlarla ilgili daha çok. Eğer zengin ve güzel birisi ise, cemali de güzelse diyelim, o yakın akrabasından kimileri hemen o mal başkasına gitmesin diyerek o kızcağıza talip oluyor. Onunla evleniyor. Hem ona sahip oluyor hem malına sahip oluyor. Eğer zengin ve fakat güzel biri değilse onunla evlenmiyor ama malını da başkasına kaptırmamak için onun başkasıyla evlenmesinin de önüne geçiyor. Onu evlendirmiyor. Evlenmesine izin vermiyor. Ve böylece o hanımlara bir şekilde zulmedilmiş oluyor. Bunun üzerine işte Yüce Rabbimiz aslında hanımlarla ilgili ne yapılacağı konusu zaten kitapta size anlatıldı buyuruyor. Peki birçok ayette yetimlerin mallarına bu şekilde haksız yere sahip olmayı Yüce Rabbimiz yasaklıyor. Nitekim Nisa suresinin yine ikinci ayetinde Rabbimiz yetimlere mallarını verin. Helali haram olanla değiştirmeyin. Onların mallarını kendi malınıza katarak yemeyin. Çünkü böyle yapmanız gerçekten çok büyük bir günahtır. Bakınız bu ayette bir kere yetimler, yetim kızlarla ilgili olsun, genel olarak yetimlerle olsun, onların malları konusunda nasıl davranmaları gerektiğini Rabbimiz apaçık ayette hatırlatıyor. Yine Nisa suresinin 6. ayetinde, büyüyecekler de mallarını elimizden alacaklar diye o malları israf ile ve tez elden yiyip tüketmeyin. Tekrar böyle bir uyarı geliyor. Bu bakımdan zaten Rabbimiz ayet-i kerimelerde o yetim hanımlarla, kızlarla ilgili ne yapılacağına dair hükümleri açıklamışken yine de demek ki bu ayetlerin hükümlerine bakmadan şöyle yapıyorlar. Burada ayet anlatıyor onu. Bir takım yetim kızlar hakkında diyor, yetim hanımlar hakkında, kadınlar hakkında. Siz hem onlara kendileriyle anlaştığınız mehirlerini vermiyorsunuz. Hem de onlarla evlenmek istiyorsunuz. Hem mehir vermiyorsun. Hem onlar hakkında Allah'ın ilahi hüküm olarak, miras olarak kendilerine düşen hisseleri onlara vermek istemiyorsunuz. مَا كُتِبَ لَهُنَّ Bu her ikisine de gider. Bir karşılıklı anlaşma ile mehir vermeniz gerekirken mehirsiz bir şekilde وَتَرْغَبُونَ اَنْ تَنْكِهُهُنَّ Onlarla nikahlanmayı istiyorsunuz. Böyle anlayabileceğimiz gibi bu ayeti şöyle de anlayabiliriz. Hem Allah'ın onlar hakkında verilmesini farz kıldığı mirasa dair mallarını, mülklerini kendilerine vermiyorsunuz. Vermek istemiyorsunuz. Hem de onlarla evlenmeyi istiyorsunuz. وَالْمُسْتَزْعَف۪ينَ مِنَ الْوِلْدَانِ Bu zayıf, çaresiz çocuklar için de aynı şeyi yapıyorsunuz. Bu yaptığınız doğru değil diyor adeta Rabbimiz. وَاَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَا بِالْقِسْطِ Ve yine size zaten Kur'an'da okunan, Allah'ın size öğrettiği hükümlerden birisi de o yetimlere adaletle davranmanızdı. Bu adaletle davranmayı gerçekleştirmiyorsunuz. Siz doğru bir şey yapmıyorsunuz. Bir de geliyorsunuz, Kur'an'da bütün bunlar açıklanmışken, Allah bu hükümler açıklanmışken, peygambere gelip kendi keyfinize göre tabiri caizse, kendi arzularınıza göre bir takım fetvalar koparmaya çalışıyorsunuz. Bir takım istekler, bir takım farklı farklı görüşler ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bu yaptığınız doğru değil diyerek adeta Yüce Rabbimiz o bu nevi yaklaşımda bulunan kimseleri, müminleri, Müslümanları uyarıyor. Her dönemde maalesef bu tür şeyler olmaktadır. Özellikle işte daha küçük çocuklar kendilerine büyük mal mülk kalmış. Yakın akraba bir şekilde onların o malına mülküne tasallutta bulunabiliyor. Allah muhafaza buyursun. Bu son derece kulun ebedi hayatını tehlikeye atan bir davranış, bir tutum. Bu konularda özellikle yetim malı yeme noktasında kimsesiz zayıf biçare çocukların haklarına girme noktasında son derece titiz davranmak gerektiğini Rabbimiz burada hatırlatıyor. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهِ عَل۪يمًا Ama hangi biriniz hayır namına küçücük bir şey de yapsa şunu bilin ki Allah o hayrı mutlaka bilir. Yani adeta şöyle tavsiyede bulunmuş oluyor. Siz onlara kötü niyetli yaklaşmayı bir tarafa bırakın. Hayır olarak bir takım işler ortaya koymaya çalışın. Yani onların aleyhlerine değil, lehlerine işler üretin. Onların faydasına olan şeyleri bir şekilde ortaya koymaya çalışın. Onların zararlı olacak konulardan da şiddetle kaçının. Çünkü Allah her şeyi en güzel şekilde bilendir diye Rabbimiz bize bu hakikatleri hatırlatmış oluyor. Yüce Rabbimiz bize gösterdiği bu hükümlerle, edeplerle, güzel ahlakla en güzel şekilde süslenmemizi, güzelleşmemizi hepimize nasip ve müyesser eylesin ve en güzel dindar kıvamı diye bize öğrettiği inançta tevhid, yürekte, gönülde tam teslimiyet ve davranışlarda da ihsan kıvamında güzellikler üreten bir kul olmayı Rabbimiz hepimize nasip ve müyesser eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.